İnce Mehmet, Yaşar Kemal.
Ayrım 2.
Ne eşkıya, ne hükümet korkusu, ne iyi ne kötü söz para eğiliyordu bunlara. Ölmez otu gibi toprağa yapışmışlar, gelen bütün belalara karşı bağırlarını açmışlar, dövüşüyorlardı. Ali Safa Bey bir vay vay köyünün üstesinden gelse gerisi kolaydı. Bütün Anavarza çorap söküğü gibi eline gelirdi. Vay vay köyü Anavarza Ovası'nın yukarı ucunda, Toprak Tepe'nin yarım saat kadar aşağısında, Dede Fakılı Bükü'nün sağında, Savrun Çayı'nın çakıl taşlarını yayarak genişlediği yerindedir. Köyün evlerinin hepsi kamıştan, sazdan, çitten yapılmış huğudur. Anavarza düzlüğüne yukarılardan bakar. Ceyhan Irmağı'ndan Sülemiş Tepesi'ne kadar Anavarza o kadar düzdür ki, bataklıkları, köyleri, hüyükleri, bükleri, küme küme ağaçlarıyla bile bir deniz gibi gözükür. Gün doğmadan önce Anavarza Ovası da tıpkı deniz gibi bembeyaz kesilir. Ovadan çıt çıkmaz. Bu bir sesi bin ses eden toprak ıpıssız olur. Daha ova beyazken bir kuş büyüklüğündeki turuncu kelebek bir çeti dalına konmuş, dik kanatları titreyerek başını ön ayaklarıyla sıvazlar. Doğan güne karşı gerinir. Bölüm 2. Karaçalı en güzel, en verimli toprakla biter. Boyu bir insan boyunu geçmez ama bir kökten bir sürü çalı fışkırır. Genç karı çalı bal rengindedir. Çalı yaşlandıkça rengi koyulaşır, baldan karaya kadar dönüşür. Baharda ilk tomurcuklanıp yapraklanan sarı çiçeğini ilk açan kara çalıdır. Kara çalı yaprakları önceleri buğulu bir yeşildir. Sarı çiçekleri de buğulu bir sarıdır. Sonraları yapraklar koyu yeşil olur. Karaya kaçan bir yeşil. Sarı çiçekler de yaza doğru turuncuya döner. Çukurova'da Anavarza Ovası'na yüzlerce dönümlü karaçalı ormanları vardır. Balta girmemiş, kuş uçmaz, kervan geçmez alanlardır bunlar. Karaçalı en sert dikenli ağaçtır. Bütün gövde tepeden tırnağa en ince dallara kadar kısa üç köşe dikenlerle sıvalıdır. Karaçalı bal renginden karaya dönüşürken dikenleri de sertleşir, demir çivi gibi olur. Çalının kökleri bir tuhaf köklerdir, derinlere iner, kıvrım kıvrımdır. Bir kara çalıyı topraktan söküp atmak zor bir iştir. Yapışmıştır toprağa, ayrılmaz. Kara çalılıkta atlar, eşekler, sığırlar, domuzlar, kurtlar dolaşamazlar, köpekler giremezler. Yanılıp da girenler kara çalılıktan çıktıklarında kan revandırlar. Tavşanlar, bir de porsuklar, küçük çakallar yatağıdır kara çalılık. Bir de kara çalılıkla arada sırada kuyrukları yolunmuş yalım renkli tilkiler görülür. Bahar aylarında kara çalılık bir arı mahşeridir. Dallarda sert dikenlere tutturulmuş binlerce sarıca arı peteği, boncuklu kara arı, eşek arısı peteği ve kovanlarından dışarı uğramış bal arıları kara çalılığın üstünde oğul verir gibi binlerce milyonlarca ipiltiyle ipildeşir, savrulurlar. Örümcekler de kara çalılığa ağa gererler. Sabahları gün doğarken kara çalılık incecik ak bir örtüye bürünmüş gibi olur. Esen seher yelinde büyük çalıdan çalıya gerilmiş ağlar sallanırlar. İncecikten bir yağmur çiseliyordu, belli belirsiz, yağmur gibi, pus gibi. Hiç yel esmiyordu, Anavarza Ovası bir buğu içindeydi, gün doğuyordu. Doğuda pusun ardında bulanık bir aydınlık görünüp yitiyordu. Adam sırmalı abasına sarılmış, başını bir karaçalı köküne uzattığı tüfeğin üstüne koymuş, dizlerini iyicene karnına yapıştırmış, büzülüp uyumuştu. Üstünden tam karaçalının ucundan kıyameti koparan çığlık çığlığa bir kuş sürüsü geçti. Adam gözlerini açtı, geri kapadı. Az sonra da doğruldu, gözlerini uyuşturdu, sağına soluna anlamsızca bakındı. Bedeni uyuşmuş, dizleri kırılıyordu. Gerinerek ayağa kalktı, ağzı acıydı, tükürdü. Tükürüğü bir örümcek ağını deldi, bir çalının budağına düştü. Eğildi, tüfeğini yerden aldı, omzuna astı. Gümüş savatlı, uzun çerkez hançeri sol kalçasının üstünde asılıydı. Aşağılara, dizine kadar sarkıyordu. Onun yanına kasığının üstüne nagan tabancasını takmıştı. Kalın el dokuması alacalı bir ipek gömleğin üstüne üç koşar fişek dizmişti. Boynundaki kara iri dürbünü el değmemişçesine yeniydi. İşlenmiş kalın bir yünden yapılmış çarığı da yeniydi. Nakışlı yün çorabı dizlerine kadar geliyordu. Toros köylülerinin dokuyup giydiği ceviz kabuğuyla boyanmış açık kahverengi yün şalvarın üstüne çekmişti. Üç yönden horoz sesleri, köpek ürüşmeleri geliyordu. Adam yönünü güneye döndü. Hiçbir yeri kestiremedi. Uzun bir horoz sesi geldi güneyden. Batıda her şey bir uğultuydu. Geceden kalma kurbağalar daha ötüyorlardı yer yer. Doğudan da hoş bir uğultu geliyor, sonra kesiliveriyordu. Uzaklardan Karaçalı'nın dışından uzun uzun bir ay ıslığı geldi kulağına. Ortalık yapış yapış sıcaktı. Gün doğmuş bir minare boyu kalkmıştı. Pusun arkasından gözükmüyor hayal meyal bir aydınlık buğulanıyordu. Çiseleyen yağmurun ötesinde. Doğuya yürüdü. Hali kalmamış dizleri bükülüyordu. 4 günden beri yoldaydı. Azığını dün öğleyin bitirmişti ama aç değildi. Açlık hiç aklına gelmiyordu. 4 gün önce onu askerler Savrun gözünde kuşatmışlardı. Askerler çokluktular, üstüne yağmur gibi kurşun yağmıştı. Bereket versin ki sarıldığında vakit akşamüstüydü. Karanlık kavuşurken bir de yağmur başladı. Gece yarısına doğru bir kedi gibi asker duvarını çıt çıkarmadan açtı. Artık dağlarda yaşanmazdı. Dağı taşı asker almış, bir de taşlı sopalı silahlı köylü kalabalığı onlara katılmış, çalı çalı, kovuk kovuk eşkıya avlıyorlardı. Bir hafta önce ulu sarp bir dağın doruğuna sığınmış Koca Ali'yi dağa tırmanan binlerce köylü yakalamıştı. Bir tek sığınacak yer, bir tek umut ışığı, kurtuluş yolu vardı. O da Vay Vay Köyü. Vay Vay Köyü'nde de Koca Osman. İkircikliydi, belki de daha köye varır varmaz Vay Vaylar onu hemen hükümete teslim ediverirlerdi. Belki de bir kardeş, bir oğul gibi bağırlarına basarlardı. Bir de Koca Osman çok yaşlıydı, bir ayağı çukurda. Ondan epeydir de bir haber alamamıştı. Ya ölmüşse Vay Vay Köyü'nde kim tanırdı onu? Gelirken Sarı Ümmet'e uğramış, bir gece onda kalmıştı ama Sarı Ümmet'in de ödü kopmuştu. Ya Koca Osman'ın da ödü koparsa? Koca Osman çok gün görmüş, çocuk yürekli, yiğit bir yaşlıydı ama insan oldu mu belli olmaz ki. Düşünmek, kurmak para etmez, sonu ne olursa olsun Vay Vay Köyü'ne gidecek. Başka bir yolu, başka sığınacak bir yeri de olsa gene Vay Vay'a gitmeye can atıyordu. Çok merak ediyordu. Ona bu kadar dostça candan davranan Koca Osman, Vay Vay köylüleri şimdi nasıl davranacaklardı? Kendilerine hiç zararı dokunmamış, üstelik de faydası dokunmuş fıkara dostu, zengin düşmanı, öksüz Koca Ali'nin durumu ortada. Köylüler onu Doruk'ta yakaladıktan sonra döve döve, yüzüne tüküre tüküre alıp komutana getirmişler. Düşmanıyın ömrü bu kadar olsun paşa kumandan demişler. Sonra da 3 gün 3 gece toy düğün eylemişlerdi. Köye girer girmez elinin kolunun Koca Osman tarafından bağlandığını, sonra Ali Safa Bey'e götürülüşünü gözünün önüne getiriyordu. Nasıl bir adamdır acaba Ali Safa Bey? Dün gece Karaçalı'lığa düştüğünde dikenler bacaklarını yırtmışlardı, yaraları sızladı. Yağmur belli belirsiz durmadan çiseliyor, ıslanmış peteklerde büzülmüş, üst üste binmiş sarı carılar. Çalılar sık, bu yüzden o kadar çabuk yürüyemiyor. Öğleye kadar böyle yürüdü, bir sel yatağına geldi. Sel yatağı baştan başa Karaçalı'lığı ikiye biçiyordu. 4 sel yatağının birleştiği bir hüyüğün yamacında 3 tane kocaman ağaç gördü. Ortadaki ağacın gövdesi çürümüş, 2 adam sığacak kadar oyulmuştu. Ağacın kovuğuna girdi, sırtını dayadı. Abadan yağmur geçmemiş, bedeni ıslanmamıştı. Yalnız ayakları, bacakları ıslaktı. Sık dokunmuş, geniş sırmalı aba ta dizlerine kadar geliyordu. Tüfeğini çıkardı, yana dayadı. Dürbününü, hançerini, tabancasını aldı, tüfeğin yanına koydu. Gözlerini yumdu. İyice acıkmıştı, aldırmadı. Sarı Ümmet Vay Vay Köyü'nün yerini ona anlatırken, aşağıdan, narlı kışladan Savrun'u karşıya geçecek Karaçalı'ya düşeceksin demişti. Karaçalılıktan yukarı doğru yürü, bir hüye varırsın. Hüyün yamacında 3 ağaç göreceksin. Vay Vay Köyü oraya tam 2 saat çeker. Vay Vay Köyü'ne gece gireceksin. Köyün orta yerinde ulu bir ağaç vardır. Dibinde de yazılı apak bir mermer taş. Gecede bile parlar, şıkır şıkır ışık gibidir. Ağaca varınca ona sırtını dayayıp yönünü güneye dön, yürü. Göz gözü görmez, karanlık olsa da yürü. Bir kapıya varacaksın. Koca Osman diye seslen, kapı hemen açılır. Ya kapı açılmazsa diye aklından geçirdi. Ya kapı açılıp da içeride bütün köyün erkeklerini toplanmış bulursa? Yarı düş, yarı hayal içinde ağacın kovuğunda akşama etti, kovuktan çıktı. Hava azıcık serinlemişti, daha yağmur çiseliyordu. Pul pul aydınlıktı, puslu bir gece düşüyordu Karaçalılığın üstüne. Karaçalı çiçekleri tatlı, bayıltıcı bir kokuyla kokuyordu. Tüfeğini, dürbününü, hançerini nesi var nesi yoksa abasının altına aldı. Dışarıdan bakan hiçbir şey göremezdi. Yalnız abanın bir sakıncası vardı. O da Çukurova'da aba giymezlerdi. Aba dağ köylülerinin urbasıydı. Kim görecek, geceleyin girecekti. İleride küçücük bir parlak ışık gözüktü. Çok yorulmuş, ayaklarını sürüklüyordu. Yağmur çiseliyordu, burnuna gübre kokusu gelince ayıktı. Karaçalılığı çıkmış köyün ilk evlerine varmıştı. Kalın sesli bir köpek bütün heybetiyle havladı. Çok karanlık vardı. Artık hiçbir şey düşünmüyor, yalnız nedense yüreği hızlı hızlı çarpıyordu. Köye içeri girince karşısından bir adam geldi. O hiç bozmadı. Adamın üstüne yürüdü, selam verdi geçti. Adam da selamını aldı. Sesi tanımayan adam, "Uğur ola, nereden gelip nereye gidiyorsun yolcu?" diye sordu. "Bu gece vakti." "Dağlardan," diye karşılık verdi. "Narlı kışlaya gideceğim." Adam üstünde durmadı, usulca. "Güle güle," dedi. "Uğur ola." "Sağ ol," derken kendinde olmadan titredi. Yol köyü ortadan ikiye ayırıyordu. Sağda büyük bir ağaç kararıyordu. Vardı ağacın dibinde durdu. Yazılı ak mermer taşı ötede ağarıyordu. Silme bir karanlık vardı. Hiçbir ışık yoktu evlerde. Bir tek ışıktan başka. Ölü sessizliği. Ağaca sırtını dayadı. Öyle yorgundu ki bir süre ağaca dayalı öyle kala kaldı. Yüreği hızlı hızlı atıyordu. Neresi güney, neresi batı, kuzey, doğuydu, yönü bir türlü bulamıyordu. Başı dönüyordu. Yağmur çiseliyor, üstündeki ulu ağacın dalları gürlüyordu. Doğruldu. Ne olursa olsun diye düşündü, yürüdü. Az sonra bir evin çitine tosladı. El yordamıyla kapıyı buldu. "Osman Ağa, Osman Ağa! Oo, Osman Ağa!" Kalın bir erkek sesi. "Kim o?" diye uykulu seslendi. "Tanrı misafiri." Kapı hemen açıldı. "Buyur kardeş," dedi don gömlek bir adam. "Buyur da ışığı yakayım." "Ben Koca Osman Ağa'nın evini arıyorum. Burası Koca Osman'ın evi değil mi?" "Dur kardeş, giyineyim de seni götüreyim. İçeri buyur, yağmur mu yağıyor?" "Çiseliyor." Adam hemen geldi, önüne düştü. Konuşmadan Koca Osman'ın evine vardılar. "Osman Ağa, Osman Ağa, misafirin gelmiş, onu getirdim." Kapı hemen açıldı, bir kadın sesi. "Hoş geldi, safalar getirdi konuk," dedi. "Tanrı misafiri. Sen de gel Veli, daha erken. Koca Osman semer onarıyor, gelin." Adam, "Benim uykum var," dedi, gitti. Kadın arkasından, "Sağ ol Veli," dedi, "konuğu içeriye, buyur kardeş." Koca Osman'ın kalın sesi ocaklığın oradan geldi. "Kimmiş o gelen?" Kadın, "Bildiğim tanıdığım yok, bir tanrı misafiri, abalı, dağlı olacak." Koca Osman, "Dağlı mı?" diye sordu. "Demek dağlı, dağlı ha? Eh, hoş geldi, safalar getirdi. Gel gel şöyle ocağın başına, gel şurada otur. Yağmur mu yağıyor?" "Çiseliyor." Koca Osman semeri bırakmış, ayakta dikilmiş kalmış, yolcuya aşağıdan yukarı bakıyordu. "Ne dikilmiş kalmışsın, otursana kardeş," dedi. "Allah Allah, otursana ya, ne oldu sana?" Oturamıyordu, otursa silahı gözükecekti. Koca Osman ayağa kalktı, elini konuğun omzuna koydu, çöktü. "Otursana yavrum." Oturmadı. "Kamer bir döşek getir de ser yere, kıymetli konuğumuza." Kadın evin öbür ucundan karşılık verdi. "Getiriyorum." Koca Osman, "Oğlum konuk, aban da çok ıslanmış. Nereden gelip nereye gidiyorsun?" Sevinçli bir ses, "Dağlardan gelip Koca Osman'a gidiyorum," dedi. "Demek Koca Osman'a gidiyorsun, acayip." "Acayip," dedi konuk. Kamer Hatun döşeği getirdi, ocaklığın sol köşesine serdi. "Buyur kardeş." Koca Osman, "Otursana oğlum," diye gürledi. "Çıkar şu abanı da otur. Misafirin de oturmasını ömrümde ilk olaraktan gördüm." İkircikliydi, bir türlü abasına eli varmıyordu. Kamer Hatun Koca Osman'ın kulağına eğildi. "Bu çocuğun başında bir hal var," dedi. Koca Osman, "Ne ola ki?" diye acınarak, küçümseyerek sordu. "Bir hal mı var başında senin, konuk?" Konuk gülümsedi. "Beni tanımadın Osman emmi?" diye sevgi dolu bir sesle sordu. Koca Osman iyice yaklaştı, omuzuna bastı, yüzüne baktı. "İnce Mehmet, şahinim, yavrum, yavruma, şahinime benziyorsun sen misafir," dedi. İnce Mehmet'e sarıldı, titriyordu. Tepeden tırnağa zangır zangır ediyordu. "Sen misin, sen misin şahinim, misafir, tanrı misafiri sen misin, sen o," diye sevindi. Mehmet bir tek sözcük söyleyecek durumda değildi, tıkanmış kalmıştı. Tatlı bir düş içinde uçuyordu. "Kör olası Kamer, gelsene, baksana gelen kimmiş, gelsene Kamer, gelsene." Kadın uzun evin öteki ucundan seslendi. "Ne diyorsun Osman, ne?" Koca Osman, "Gel gel," dedi, "gel gel de gör kim gelmiş, kim gelmiş." Kamer, "Kim gelmiş Osman?" dedi. "Şahinim," diye bağırdı Koca Osman, "şahinim, şahinim." Kamer, "Bağırma," dedi, "deli zırrıkı bağırma. Oğlan kaçak, İnce Mehmet sen misin yavru?" "Mehmet benim ana," dedi. "Hoş geldin yavru, şu deli seni yakanı bıraksa da otursan, kim bilir ne uzak dağlardan geldin." Koca Osman, "Sus karı, bırakmam onu, bırakmam, bir iyice koklamadan şahinimi bırakmam." Boynunu, omzunu, sırtını kokluyordu. Kamer Hatun, "Çocuk yorgun," dedi, "çocuk yorgun, canı burnundan çıkmış." Koluna yapıştı, onu Mehmet'ten ayırdı. Koca Osman bir süre hayran durdu, İnce Mehmet'e baktı. Kamer Hatun, İnce Mehmet'in abasını soymaya uğraşıyordu. Sonunda kendine gelen İnce Mehmet hemen avazını soyundu. Tüfeğini, tabancasını, dürbününü, kamasını çıkardı duvara dayadı. Kendi de az önce kameranın serdiği döşeye oturdu.
Ayrım sonu.